Yaşat Beni. Hasan Özgür Yetiştirici. Yaşat Beni. Sıradan başlayan bir yaz gününü keskin bir bıçak gibi yırtarcasına yırtıp atan, hayatın kurallarını bozan bir bitiş cümlesiydi bu. Belki de birileri için bir başlangıç. Doğru, hayatın kuralları vardı. Her canlı doğar, büyür, genişir ve de bedelerin sonu dile zor gelirdi. Bazı kelimeler vardır ya hani, yazmaya, ağza alınmaya, söylenmeye çekinilir ya, o misal. Hatta o kelimeyi düşünmek, akla getirmek bile soğuk bir duş etkisi yapar. O kelime insanın boğazında düğümlenir, çıkmaz bir türlü. O dine yakışmayan kelimenin bir de zıt anlamı vardır, yaşamak. Söylerken ne denli mutlu eder insanı. İçine kocaman sevinçler, umutlar doldurur söyleyene. İşte Yaşat Beni de yaşamaktan türetilmiş bir kelimeler bütünüdür bir isteğin, çağrının ötesinde. Yaşatmak tek kelime, 3 hece, 8 harften ibaret. Ya anlamı? Öylesine çıkıverir ağızdan. Önce beyinde şekillenir, saliseler içinde formunu alır, sonra dil itekler bu kelimeyi, ağız boşluğu tamamlar, damak eşlik eder, dudaklar hareket eder ve ortaya dökülüverir. Yaşatmak. Birini yaşatmak, kimi için alınan nefeslerin devamını sağlamak, kimi içinse bir başlangıçtır. Seven gönüller için kavuşmak, hissedebilenler ve düşünebilenler içinse derin manalar yüklüdür. Yaşamaktan, yaşatmaktan bahsetmek ne güzel bir şeydir. Bu hikaye, birbirini hiç tanımayan iki insanın yaşamak ve yaşatmakla ilgili öyküsüdür işte. Salih, Yaşat Beni kitabıyla biten o mektubu ve o mektubu içinde saklayan şişeyi bulduğunda, ay ışığı yavaş yavaş göz kırpmaktaydı o şehrin insanlarına. Şehrin gündüz çalışanları günün telaşının hakkını vermişler, yaşadıkları evlerine çekilmişler, gece çalışanlarsa hazırlanmışlardı geceyi karşılamaya. Ya Salih? Kendi başına sahilde yürüyüşe çıkan sıradan bir adamdı çoğu kişi için. Bir şişe içinde Yaşat Beni diye biten bir mektup bulmak fazlasıyla lükstü bu sıradan adama. Orta yaşlarının manevi atmosferinde kendini, hayatı sorgulayan adamlardandı Salih. Hafta içi işinden çıkar, havanın durumuna göre giyinir, telefonunu sessize alır ve kendiyle yalnız kalmak adına yürürdü yaşadığı şehrin sahillerinde. Yine aynı saatlerde aynı sahil ona eşlik ediyordu. Sağ tarafını aldığı gün batımıyla gecenin ilk ışıklarına merhaba diyordu işte. Ama o gün farklı bir gündü onun için. Hayatını tümden değiştirecek olan, ayağına takılan bir şişe olmuştu. Çok da dikkate almamıştı hani ilk başta. Yürüyüp gitmişti hatta. Taş sanmıştı. Kim bilir, belki de yosunlarla taşlaşmış midye kabukları. Ama ayağına takılan şey içinde bir mektup saklayan bir şişeydi. Hani hep o filmlerde gördüğü gibi bir şey. Ağzı mantarla sımsıkı kapatılmış cam bir şişe ve içinde kıvrılmış bir mektup. Hayatını değiştirecek olansa bu mektubun son paragrafında yer alan Yaşat Beni çağrısıydı kendisini bekleyen. Önce önemsememişti şişeyi, yürüyüp gitmişti kalan hayatına doğru. Sonra içinden geri dönmek ve almak gelmişti nedense. Üşenmemiş, geri dönmüş, birkaç adım geçtiği yerde bulmuştu kendini birdenbire. Eğilmiş ve yarısı kumda, yarısı dışarıda o cam şişeye uzanmıştı bile eli. Gülümsemişti hatta. Bak benim de başıma gelebiliyormuş demek ki bu tür şeyler diye geçirmişti içinden. Önce eliyle temizlemişti şişenin üzerindeki yosunları tek tek. Ağzı mantarla, itinayla kapatılmış şişeyi incelerken birden çevresine bakınmış, yoksa bu bir tür kamera şakası falan mı diye de düşünmüştü. Kimseler yoktu yakınlarda. Sağ eliyle şişeyi sımsıkı tutarken, diğer eliyle de şişenin ağzındaki mantarı açmaya çalışmış ama yapamamıştı. Bir daha, bir daha derken yapamayacağını anlamış ve yanına almıştı nedense. Bu şişeyle denk gelmesi bir tesadüf olamazdı. Onu temizleyip içini görmeye çalışsa da başaramamıştı. Kararan havanın müsaade ettiği kadarıyla cam şişenin içinde bir mektubun varlığını görebiliyordu. Evet evet, bir mektup vardı. Tam da filmlerde olduğu gibi. Bilinmeyen birinden, bilinmeyen birilerine gönderilmiş, denizin, dalgaların aracılık ettiği bir mektup vardı o şişenin içinde. Kafasını kaldırıp şişenin o sahile gelebileceği yöne doğru baktı. İleride o hep anlatılan ama hiç gitmediği ada devletinden atılmış olabileceğini düşündü. Mesafeyi hesaplayıp, "Yok canım, daha neler?" dedi hatta içinden sessizce. Eve geldiğinde akşam yemeği için annesi sofrayı kurmuş, yıllardır birbirlerine eşlik eden bu ikili için sevgi dolu bir kap yemek masada çoktan yerini almıştı. Babalarını kaybedeni 10 seneyi aşıyordu. Rahmetli, devlet memurluğundan eşine bir emekli maaşı ve yetiştirdiği tertemiz oğlu Salih'i bırakmıştı arkasında. Salih de babası gibi bir devlet memuruydu. Tahsilini tamamladıktan sonra Allah'ın bir hikmeti anneciğinin yaşadığı Antalya'ya çıkmıştı tayini. Belki de annesinin duaları hürmetine. Ana oğul geçinip gidiyorlardı işte. Bir izdivaç denk gelmemişti annesinin o kadar çabalarına rağmen. Olmamıştı işte. Kısmet, kader deyip geçiştirmişlerdi onlar da. Birer nefesliler onlar birbirlerine mütevazı evlerinde. Eviyle işi yakındı Salih'in. Bir ana cadde, bir koca park ve arkası Akdeniz'di. Her akşam işinden çıkar, sahilde bir yürüyüş yapar, köşedeki marketten annesinin eline tutuşturduğu listedekileri alır ve eve gelirdi. Annesi yemekten sonra kahvelerini yapar, fonda açık olan televizyonun eşliğinde yatacakları saati bekleyen tipik, iyi yürekli, kendi hallerinde insanlardı onlar. O akşam bir farklılık vardı Salih'te. Düşünceliydi ve bunu annesi de fark etmişti. Her zamanki gibi değildi Salih. Yemekten sonra kahvesini içmeden müsaade istemesi ve odasına hızlıca girmesi bunun tipik bir göstergesiydi. Üzerine gitmedi annesi. Belki işte bir şeyler canını sıkmıştır Salih'imin demiş ve masayı toplamaya koyulmuştu. Salih odasına girip telaşla kapıyı sıkı sıkı kapatmıştı. Radyoya eli uzanmış, az önce gizli gizli yapacağı işin görüntüsünü bastırmayı düşünmüştü belki de. Eline geçirdiği bir tornavidayla mantarı oymaya başlamıştı bile. Ne inatçı bir mantardı o öyle. Neyse, biraz uğraşla sonunda şişenin ağzındaki mantar yarı içeriye yarı dışarıya parçalanarak teslim olmuştu. Runo halinde sarılı olan mektuba uzandı parmakları. Şişenin dibine birkaç kez vurmasıyla da artık o mektup hapis kaldığı şişenin içinden çıkarak serbest kalmıştı. Artık Salih'in elindeydi. Salih'in dikkatini çeken ilk şey bu serbestlikle birlikte şişenin içinden odaya yayılan hoş bir parfüm kokusu olmuştu. Tarif edemediği şekilde ilk kez duyduğu bu koku fazlasıyla hoşuna gitmişti. Bu kokuyla daha bir meraklanmıştı ve okumaya hazırdı işte mektubu. Bir yandan uzun zamandır kıvrılmış biçimde kalan mektubun kenarlarını düzeltiyor, bir yandan da titreyen elleri müsaade ettiği kadarıyla okumaya çabalıyordu mektubu. Sonunda Salih odanın orta yerinde, kendine baş başa, uzaklardan geldiğini anladığı mektubu okumaya başlamıştı bile. Hem de ne okuma? Bir solukta. Merhaba. Belki bir delilik bu yaptığım ama içimden gelen sesi dinledim ve yazıyorum işte. Bu mektubu kimin, nerede, hangi saatte, hangi şartlarda eline geçireceğini bilmeden yazıyorum, diyordu mektubun giriş kısmında. Salih derin bir nefes aldı ve okumaya devam etti. Bilmiyorum, belki de bu yazdıklarım Türkçe bile bilmeyen birilerinin eline geçer, belki bu adada kalır, belki de ıssız bir kumsalda gömülü kalır gider. Neyse, bu benim hikayem ve galiba bu hikayenin mutlu sonla bitmesi için bunları yazmaya ihtiyacım var. Eğer enine ulaştıysa ve okuyorsan bu satırları, devam ediyorum anlatmaya. Ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni. Ama eğer biri bu satırları okuyorsa şanslıyım. Okuyan kişi olarak sana sesleniyorum. Sen benim umudumsun. Bir gün bu illet hastalığı yener de anne olursam adını Umut koyacağım yavrumun. Bu arada demedim değil mi? Benim adım Sevgi. Bundan 3 ay önce derin öksürükler, bir boğaz ağrısı ve halsizlikle başladı hikayem. Önce geçici bir şeydir bu diyerek öteledim. Sonrasında geçmeyen halsizlikler ve yürüme güçlüğü çekmeye başladım. Ne zaman ki elimi kolumu kaldıramaz hale geldim, bir doktorda aldım soluğu. Doktorumun istediği tahliller neticesinde bana söylenense ilk başlarda inkar ettiğim, "Yok canım, benim başıma gelmez ki" dediğim o gerçek oldu. Kanserdim. Evet, ben bir kanser hastasıydım o dakika itibariyle. Doğru, ağrılarım vardı ve bu davetsiz misafir bana "hoş geldim" diyordu. Senin gibi sıradan bir yaşamın kıyısından dalgaların beni kanser ülkesinin sahiline vurmuştu. Aynı bu şişenin dalgalar yardımıyla sana ulaştığı gibi savrulmuştum işte o sahile. Şimdi bu satırları yazarken tedavimin 6. ayındayım. Salih mektubun bu kısmında bir an duraksadı. Elleri titredi. Derin bir soluk aldı ve okumaya devam etti. Şaşırma, ayıplama beni. Benimki bir umut. Bugünlerdeki şanssız kişi benim ama bu şişe sana ulaştığına göre günün şanslısı da sensin. Eğer bu mektubun sonundaki çağrıma evet dersen, şans benden tarafa da doğacak demek ki. Hayır dersen de canın sağ olsun. Kemoterapim devam ediyor. Diyet yemekler yiyorum vücudum için. Ama kalbime, hislerime diyetler sökmüyor nedense. Kilo kaybım var. Organlarım etkilendi bu tedaviden. Ödemlerim var ve kramplarla boğuşuyorum. Kilo kaybım, ödemlerim ve kramplarım henüz kalbime ulaşamadılar ama ne mutlu bana ki kaldığım hastanenin 4. katında bana mutluluk veren, denizi gören bir odam var. 407 nolu bir oda. Yanıma gelip giden ailem ve dostlarım hiç yalnız bırakmıyorlar beni. Yan yatakta yatan oda arkadaşımsa şirin mi şirin bir büyük anne. Benim büyük annem değil ama ben artık öyle diyorum ona. Aramızda kalsın ama işte onun torunu da benim suç ortağım. Nasıl mı? Anlatayım bak. Bana bu şişenin sana ulaşmasında yardım etti. Yazdığım bu mektubu birlikte koyduk bu şişeye ve benim son dönemlerde yanına kadar gidemediğim, elimi değemediğim denizlere bıraktı. Bakarsın biri bulur da koşar gelir bana diye. Salih, bir an koşup gelecek kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. İşte bu hikayenin esas oğlu olduğunu tam da bu satırları okuduğunda anlamıştı. Nasıl olduysa o suç ortağının attığı bu şişe, Salih'in yaşadığı şehrin kıyısına kadar ulaşmış ve ona rast gelmişti. Salih, mektubun son paragrafını yine bir solukta okumuştu. Sonuç olarak itiraf etmeliyim ki benimki tamamen bir umut. Tedavim devam ediyor. Bunu söylemeye çekiniyorum ama galiba demeliyim ki ben kalan ömrümde bir aşk arıyorum. Bir aşk yaşamak benim gibi az ömrü kalan bir insan için lüks diyebilirsin. Ne kadar nefesim olduğunu bilmiyorum doğru ama kim biliyor ki? Ben de bir insanım ve nefes aldığım her gün yeni bir umut bana. Bir aşk iyi gelecek. Herkese iyi geleceği gibi. Biliyorum. Yanlış duymadın, belki kulağa mantıksız geliyor ama utanarak, çekinerek demeliyim ki beni yaşatabilecek bir aşk arıyorum. Eğer bu şişe içindeki mektup sana ulaşırsa aradığım sensin. Atla gel yanıma. Eğer kabul etmezsen unut gitsin. Bu şişeyi hiç bulmamış ve bu mektubu hiç okumamış ol. Ama eğer gelirsen aşkı tarif etme bana. Geldiğinde sadece yaşat beni. Biliyorum ki bu hastalık umutla, yaşama sevgisiyle yenilebilir. Ve ben o kadar çok inanmak istiyorum ki bu hastalığı aşkla yeneceğime ve hayata tutunacağıma. Evet diyorsan, o halde yaşat beni, diye bitiyordu mektup. Son kısmındaysa ne bir adres ne de bir isim vardı. Ama mektubun başlıklı bir kağıda yazılmış olması adresi ister istemez belli ediyordu. Girne Devlet Hastanesi, Kıbrıs. Mektubu bir solukta bitirdiğinde artık Salih, eski Salih değildi. Bir an yaşadığı o ana, ortama döndü ve annesinin kendisini merak edebileceği aklına geldi. Odadan şaşkın bir vaziyette sallanarak çıktı ve mutfağa annesinin yanına geldi. Bambaşka bir evrenden gerçek hayata dönme çabasındaydı. Çok etkilenmişti mektuptan. Annesi onu görünce, ''Neyin var oğlum?'' dedi. Salih de anne bugün şey oldu dedi sesi titreyerek. Annesi ise biliyordum bir şeyler olmuş sana ama sormadım. İyi değilsin bugün. Hayırdır? Anlat bana anacığına dedi tüm anaç tavrıyla. Salih anlatmalıydı aldığı bu çağrıyı. Öyle de yaptı. Ana oğul mutfak masasına dayalı iki sandalyeyi çekerek diz dize oturdular. Salih akşam üzeri sahilde yürürken bulduğu şişeden, içinden çıkan mektuptan bahsetti önce. Sonra bir kez daha okudu soluksuzca annesine. Mektup bittiğinde annesi ağlıyordu. Bir an suskunluk oldu ana oğul arasında. Annesi gözyaşlarını sildi elinin tersiyle ve sadece ''Git Salih, git'' dedi. Sonra da ''Bu sana denk geldiyse mutlaka bir sebebi hikmeti vardır oğul. Birileri bir yerlerde seni bekliyor.'' Umut ol, sevgi ol, aşk ol oğul, dedi annesi. Salih sarıldı annesine. Koş git bu çağrıya. Benden sana izin. Ne yap ne et yaşat onu. Diyerek son bir destekte bulundu güzel yürekli kadın. Salih hiç beklemiyordu annesinden bu denli açık bir desteğin geleceğini. Mektup çok samimiydi ama bir an unuttuğu şey annesinin de vakti zamanında kanseri yenmiş biri olmasıydı. Annesinin bu denli etkilenmesi ve onay vermesi tesadüf değildi. Sabahı zor etti Salih. Tüm gece belki de binlerce kez yeniden okudu mektubu. Okuduğu her seferinde kelimeler arasında kayboluyor, adını koyamadığı bir şekilde hiç görmediği bu kadına karşı bir şeyler hissediyordu. Şişenin içindeki koku başını döndürüyordu. O gece sabaha karşı kararını almıştı. İlk işi çalıştığı yerden izin almak ve mektubun sahibine koşmak olacaktı. Öyle de yaptı. Tüm işlemleri tamamlayarak 2 gün içinde Kıbrıs'a doğru yol alan bir uçaktaydı bile. Bir hastane ismi ve bir oda numarası vardı sadece elindeki mektupta. Havaalanına iner inmez ilk gördüğü taksiye el etti. Antetli kağıdın ait olduğu hastaneye doğru yol alıyordu Salih. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Yolculuğunu tamamladığında heyecandan kendinde değildi bile. Hangi ara yolun bitip taksiden indiğini bile bilmeden Girne Devlet Hastanesi'nin kapısının önündeydi işte. Bir çocuk gibi tüm heyecanıyla yöneldi binanın girişine. Bir hemşireye sordu 407 numaralı odanın yerini. Tarife göre 4. katta 407 numaralı odanın önündeydi işte. Kapının kapalı olması bir an düşündürdü onu. Çekindi. Geriye dönmeyi bile düşündü bir an. Heyecandan bayılmak üzereydi. Tüm cesaretini topladı. Daha buraya kadar gelmişken geri dönmek olmazdı. Üzerini başını düzeltti ve kibarca 2 kere tıklattı kapalı olan 407 numaralı odanın kapısını. Henüz içeriden bir cevap gelmeden o anda dışarıya koşarak saçları 2 örgülü 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu fırladı. Yoksa o suç ortağı bu tatlı kız çocuğu muydu? Kapının yarı açılmasıyla dipte yatan tonton bir teyzeyle göz göze geldi. Büyük anne bu olmalıydı. Onun gülümsemesi Salih'i rahatlattı bir an için. O esnada içeriden gelen cılız bir "giriniz" cümlesiyle Salih, yeni bir hayatın başlangıcını yapmıştı bile. Titreyen dizleriyle ilk adımlarını atmakta zorlandı. Çok heyecanlıydı. Ne diyecekti? "Sahilde bir şişe buldum ve atladım, geldim mi?" diyecekti. O kadar da prova yapmıştı oysa diyeceklerini. Hiçbirini hatırlamıyordu, unutmuştu hepsini. Hiçbir şey diyemeden sürüklenen Salih'in odanın kapısında görünmesiyle diğer yatakta kendisine şaşkın bakışlarla bakan güzeller güzeli bir kadın "merhaba" demişti işte. Asıl hikaye belki de şimdi başlıyordu. Uygulanan kemoterapiden ötürü saçları, kirpikleri, kaşları dökülmüş olsa ne yazardı? Salih dünyanın en güzel kadınıyla karşı karşıya olduğunu geçirdi içinden. Nutku tutulmuştu bir kere. O yatakta yatan kadının dış güzelliğiyle ilgilenmiyordu ki. Ruhlarının dansı odayı sarıyordu bir kere. Salih oraya çağrılmıştı ve gelmişti işte. Bakıştılar. Uzun uzun bakıştılar önce. Gülümseyerek kendisine bakan bir kadın karşısında öylesine kala kalmıştı Salih. Hapsolmuştu. Aynı o mektubun o şişede hapsolduğu gibi. Nasıl ki Salih çıkarttıysa o mektubu o şişeden, sevginin gözlerindeki hapislikten de sevginin sıcacık "buyurun" demesi çıkaracaktı Salih'i bu hapislikten. Bir gülümseme sonrası Salih sesi titreyerek ve yatağa çok yanaşmadan "merhaba, ben Salih. Antalya'dan geliyorum. 2 gün önce sahilde bir şişe buldum. İçinde sizin mektubunuzun olduğu bir şişe" dedi. Sevgide ikinci bir gülümseme belirmişti o an. Ama bu ikinci gülümseme sadece bir gülümseme değil, sanki bir şifa dağılımıydı. Soluk yüzüne birdenbire bir nur, bir sağlık gelmişti sanki. Aylardır gülümsemeyi unutan bu kadına ne iyi gelen bir cümleydi Salih'in ettiği. Sesi titreyerek, biraz da mahcup bir tavırla kekeleyerek "inanmıyorum" demekle yetindi. Sonra zorlukla yutkundu ve devam etti. "Gerçekten birilerine ulaştı ve siz de atladınız ve buraya mı geldiniz şimdi? İnanılır gibi değil" diyebildi ancak. Sevginin gözlerinden birkaç damla sevinç gözyaşı süzülürken Salih konuşamıyor, sadece bakışlarıyla duyduklarını onaylıyordu. Uzun bir sessizlik oldu yine 407 numaralı odada. Bu sessizlik aslında o kadar çok şey anlatıyordu ki. Bu anlatılanların tek şahidi de o tonton büyükanneydi. Sadece gülümseyerek ayakta dikilen Salih'i ve yatağından doğrularak Salih'e minnet dolu bakışlar sunan Sevgi'yi izliyordu. Bu bir başlangıç, bir yaşatma ve tam anlamıyla yaşama tutunma sahnesiydi. Salih bir çağrıyla yeniveren bir şifaydı Sevgi'ye. ''Sizi tanımak isterim'' dedi Salih çekinerek. Hastanedeki doktorların müsaadesiyle uzun uzun konuştular o ilk gün. Devam eden günlerde Salih düzenli olarak ziyaretlere geldi Sevgi'yi. Geçici olarak Girne'de bir ev tutan Salih artık her gün Sevgi'ye geliyor, her gün birbirlerini daha bir yakından tanıyor ve seviyorlardı. Doktorlar o günden sonra her geçen gün tedavilerinde alınan şaşırtıcı sonuçlara inanamıyorlardı. Aşırı yorgun değildi artık Sevgi. Vücudundaki morartılar bir bir geçmekteydi. Başka tedavilere de gerek kalmamıştı Sevgi için. Sevgi, Sevgi'nin gücüyle o günden sonra hızla iyileşmeye başlamıştı. O illet hastalığı aşkın gücüyle yenmişti. Salih'in uzattığı el Sevgi'ye ilaç olmuştu. Tüm kemoterapi tedavilerine karşılık alınıyordu. Sevgi'nin vücudundaki kanser hücreleri bir bir yenilmişti Salih'in koşup gelmesiyle. Sevgi'yi iyileştiren adında taşıdığı Sevgi'nin gücüydü. Bugün 5. yıllarını kutluyorlar evliliklerinin. Antalya'da yeni bir hayat kurdular kendilerine. Birbirlerini bulmalarını sağlayan o mektubu salonlarına çerçeveletip astıkları bir evleri var. Salih'in annesi Sevgi'nin de annesi artık. Yoğun tedavi süreci sonrası anne olma sevincini de yaşayan Sevgi'nin ve Salih'in bir de Umut adını verdikleri bir kızları oldu geçen sene. Dünya aşkla, sevgiyle çok daha güzel ve anlamlı artık onlar için. Darısı tüm hayata tutunma çabası içinde olanlara.